Ayrım 41.
Sayfa 474. Beyrotere en yakın Kont Langeron oturuyor. Fransa'nın güneyinden olduğunu belli eden yüzünden planın anlatılması devam ettiği sürece hiç silinmeyen ince bir gülümseyişle üzerinde bir resim bulunan altın enfiye kutusunu köşelerinden tutup hızla çeviren zayıf parmaklarına bakıyordu. En uzun bölümlerden birinin ortasında birden enfiye kutusunu döndürmeyi durdurdu, başını kaldırdı, ince dudaklarının ta uçlarında beliren soğuk bir nezaket ifadesiyle Beyrotter'in sözünü kesip bir şey söylemek istedi. Ama Avusturyalı general okumasına ara vermeden öfkeli öfkeli kaşlarını çattı ve "Fikirlerinizi bana sonra söyleyin, sonra, şimdi lütfen haritaya bakıp dinleyin" der gibi dirseklerini oynattı. Langeron şaşkın bir tavırla gözlerini yukarıya doğru kaldırdı. Kendisinden bir açıklama bekliyormuş gibi dönüp Miloradoviç'e baktı ama Miloradoviç'in anlamlı fakat aslında pek bir şey ifade etmeyen bakışlarıyla karşılaşınca hüzünle gözlerini indirdi. Tekrar enfiye kutusunu döndürmeye koyuldu. Kendi kendine söylenir gibi ama herkesin duyabileceği kadar yüksek sesle "Bir coğrafya dersi" diye söylendi. Pişevski saygılı ama kendi değerini de bilen birinin davranışlarıyla kulağını eliyle Veyroter'e doğru eğmişti. Dikkat kesilmiş bir adama benziyordu. Kısa boylu, Dohtrov, Veyroter'in tam karşısında oturuyor, büyük bir dikkatle gösteriş yapmadan, iyi niyetle eğilmiş, bilmediği araziyle harekat planını açık haritanın üzerinde inceliyordu. Birkaç defa Beyrotter'den iyice eşitemediği sözlerle söylenmesi zor köy isimlerini tekrarlamasını rica etti. Beyrotter isteğini yerine getiriyor, Dohtrov da onları yazdırıyordu. Bir saat kadar süren okuma bittikten sonra Langeron gene enfiye kutusunu döndürmeyi durdurdu. Ne Beyrotter'e ne de başka bir kimseye bakarak böyle bir harekat planını uygulamanın çok zor olduğunu, bu planda düşmanın durumunun belirli olarak gösterildiğini, oysa düşman hep hareket halinde olduğu için durumunu belki de bilmediğimizi söyledi. Langeron'un itirazları yerindeydi ama belliydi ki bu itirazlar yalnız kendi harekat planına bu kadar güvenle karşısında ilkokul öğrencileri varmış gibi okumuş olan General Beyrotter'e karşısında bulunanların aptal olmadıklarını, askeri konularda ona bir şeyler öğretebilecek insanlar olduklarını göstermek amacıyla yapılmıştı. Beyrotter'in monoton sesi susunca, Kutsov tıpkı değirmen çarklarının insana uyku veren sesi kesilince uyanıveren bir değirmenci gibi sözlerini açtı. Langeron'un dediklerine kulak verdi, sonra "Siz hala bu saçma sapan şeyleri konuşuyorsunuz ha" der gibi hemen gözlerini yumdu ve başını daha da aşağıya sarkıttı. Langeron bir askeri yazar olarak Beyrotter'in duyduğu gururu mümkün olduğu kadar derinden yaralamak amacıyla Bonaparte'ın hücuma uğrayacak yerde hücuma kalkışabileceğini ispatlamaya çalışıyordu. Beyrotter bütün itirazları herhalde daha önceden her çeşit itirazı karşılamak için hazırlanmış bir gülümseyişle kendisine ne söylenirse söylensin hep aynı sert alaylı gülümseyişle karşılık veriyordu. "Eğer bize hücum edebilseydi bunu bugün yapardı" dedi. Langeron sordu. "Demek siz onun kuvveti olmadığını düşünüyorsunuz öyle mi?" Beyrotter kendisine koca kara ilacı salık vermiş bir kadına gülümseyen bir doktorun gülümseyişiyle "En çok 40 binlik bir ordusu vardır" diye karşılık verdi. Langeron ince alaylı bir gülümseyişle "O halde bizim saldırmamızı bekleyerek kendini felakete sürüklüyor" dedi ve gene ona en yakın oturan Miloradoviç'e onun kendisini desteklemesini bekliyormuş gibi dönüp baktı. Ama belliydi ki Miloradoviç o anda generallerin tartıştıkları konuyu pek az düşünüyordu. "Vallahi" dedi, "ne olup biteceğini yarın savaş alanında görürüz." Beyrotter yine Rus generallerinin itirazlarıyla karşılaşmak kendisine garip ve gülünç görünüyormuş, aynı zamanda yalnız kendisinin değil, hükümdarların, imparatorların da inandıkları şeylerin aksini ispat etmek saçma bir şeymiş gibi gülümsedi. "Düşman ateşlerini söndürdü, karargahından durmadan gürültü geliyor" dedi. "Bu ne demektir? Ya geri çekiliyor, ki tek korkmamız gereken şey budur, ya da mevzi değiştiriyor." Bunu söylerken gülümsedi. "Ama Turas'ta mevzi alsa bile bu bizi sadece bir yığın külfetten kurtarır. Vereceğimiz emirlerde en küçük ayrıntılarına kadar hep aynı kalır." Çoktandır içindeki şüpheleri açıklamak için fırsat bekleyen Prens Andrei, "Nasıl olur?" dedi. Kutsov uyandı, ta göğsünden gelen bir sesle öksürdü, generallere baktı. Baylar, harekat planı yarın hatta bugün için hazırlanmıştır. Bugün diyorum çünkü saat 1'e geldim. Artık değiştirilmesine imkan yoktur dedi. Hepiniz onu dinlediniz ve hepimiz görevimizi yapacağız. Bir savaştan önce ise, bir an sustu, iyi bir uyku çekmekten daha önemli bir şey yoktur. Yerinden kalkıyormuş gibi bir tavır takındı. Generaller veda ederek ayrıldılar. Prens Andrei dışarı çıktı. Vakit gece yarısını çoktan geçmişti. Düşüncelerini açıklamayı umduğu halde bunu yapamadığı için savaş şurası Prens Andrei'de bulanık, endişeli bir iz bırakmıştı. Haklı olan kimdi? Dolgorukov ile Veyroter mi haklıydı yoksa Kutsov, Langeron ve harekat planını doğru bulmayan diğer kişiler mi? Bunu bilmiyordu. Ama Kutsov kendi düşüncelerini açıkça hükümdara söyleyemez miydi? Başka türlü davranmaya hiç imkan yok muydu? Saray adamlarıyla kişisel bir takım düşünceler yüzünden on binlerce insanın hatta benim bile hayatım tehlikeye mi düşmeli diye düşünüyordu. Evet, yarın beni öldürmeleri çok mümkündür diye aklından geçirdi. Birden zihninden bu ölüm düşüncesi geçince hayalinde bir dizi anı canlandı. En uzak, en çok duygulandıran anılar. Babası ve eşiyle son vedalaşmasını, karısıyla seviştiği ilk günleri, onun gebeliğini hatırladı. Hem ona hem de kendisine acıdı. Nesvitski ile birlikte yerleştiği köy evinden sinirli, duygulanmış ve heyecanlı bir halde çıkıp evin önünde dolaşmaya başladı. Gece sisliydi. Ay ışığı sislerin arasından esrarlı bir şekilde süzülüyordu. Prens Andrei, evet, yarın. Yarın diye düşünüyordu. Yarın belki benim için her şey bitmiş olacak. Bütün bu anılar yok olacak. Bütün bu anılardan hiçbiri benim için bir anlam taşımayacak. Belki yarın. Hatta öyle olacağını kesin olarak hissediyorum. Nihayet yarın neler yapabilecek bir insan olduğumu ilk defa gösterebileceğim. Hayalinde savaş canlandı. Savaşı kaybetmişlerdi. Bütün çarpışmalar bir noktada oluyor ve bütün komutanlar şaşkınlık içinde bulunuyordu. Sonra işte o mutlu an kadar uzun bir süredir beklediği o Toulon gelip çatıyordu. Kendisi gidip düşüncelerini Kutsova'da, Veyroter'de imparatorlara da açıkça bildiriyordu. Herkes düşüncelerinin doğruluğuna şaşıyor ama kimse onları gerçekleştirmek görevini üzerine alamıyordu. İşte o zaman kendisi bir alayın, bir tümenin başına geçerek kimsenin ona vereceği emirlere karışmamasını şart koşuyor, sonra tümenini kesin bir sonuç alacağı noktaya sürüp tek başına zaferi kazanıyordu. Başka bir ses, ya ölüm, ya acılar diye sordu. Ama Prens Andrei içindeki bu sese karşılık vermeden hayalinde başarılar kazanmaya devam ediyordu. Ondan sonraki savaşın planını tek başına kendisi hazırlıyordu. Kutsov'un yanında askeri ataşeden başka bir şey değildi. Ama her şeyi tek başına yapıyordu. Ondan sonraki savaşı tek başına kazanıyordu. Kutsov değiştiriliyor, yerine kendisi atanıyordu. Öteki ses, peki sonra ne olacak? O ana kadar 10 defa yaralanmaz, öldürülmez ya da aldatılmazsan sonra ne olacak diye tekrar sordu. Prens Andrei kendi kendine sonrasını ne bileyim diye karşılık verdi. Sonra ne olacakmış bilemem. Bilmek de istemem ama eğer bunu istiyorsam, ün kazanmak, insanlar tarafından tanınmak, onlarca sevilmek istiyorsam, içimde bu isteği duyuyorsam, yalnız ve yalnız bunun için yaşıyorsam, suç bende değil ki. Bunu hiçbir zaman hiç kimseye söyleyemeyeceğim. Ama Allah'ım, şan şeref kazanmak kadar, insanların sevgisini kazanmak kadar, başka hiçbir şeyi sevmiyorsam, ne yapayım? Ölmek, yaralanmak, ailemi kaybetmek... Hiçbir şey beni korkutmuyor. Birçok insana ne kadar değer verirsem vereyim, onları ne kadar seversem seveyim, babam, kız kardeşim, karım gibi bana en yakın olan insanları bile bu ne kadar korkunç, ne kadar aykırı görünürse görünsün, hepsini bir anlık şana, başka insanlara karşı kazanacağım zafere, kim olduklarını bile bilmediğim ve bilemeyeceğim insanların bana sevgi duymalarına, bu insanların sevgisine feda ederim diye düşünüyor, Kutsov'un avlusunda duyulan konuşmalara kulak kabartıyordu. Kutsov'un avlusundan ortalığı toplayan emir erlerinin sesleri geliyordu. Bir ses, herhalde arabacının sesi, Prens Andrei'nin tanıdığı ve Kutsov'un Tit diye çağrılan ihtiyar ahçısını kızdırıyor. Tit, hey Tit diyordu. İhtiyar, ne var diye karşılık veriyordu. onunla şaka eden adam "Tit, buğday döv, git" diye söyleniyordu. Arkasından "Tu Allah belanı versin" diye bir ses duyuluyor ve emir erleriyle uşakların kahkahaları bu sesi bastırıyordu. Ne olursa olsun ben yalnız bütün bu insanların üstünde bir zafer kazanmaya değer veriyorum. Yalnız yükselmeyi seviyorum. İşte burada sislerin arasında üzerimde dalgalanan o gizli kuvvete, o şan ve şerefe bütün varlığımla bağlıyım. Rostov o gece süvari takımıyla birlikte Bagration'un birliği önündeki hatlardan birindeydi. Süvarileri ikişer ikişer bir hat halinde yayılmışlardı. Rostov da atına binmiş, o hat boyunca dolaşıp duruyor, karşı konulmaz bir şekilde bastıran uykusunu dağıtmaya çalışıyordu. Arkasında sislerin içinde bizim ordunun belirsiz bir şekilde yanan ateşlerin yayıldığı koca bir alan görünüyordu. Önünde sisli bir karanlık vardı. Rostov bu sisli karanlığa ne kadar dikkatle bakarsa baksın hiçbir şey göremiyordu. Bazen kurşuni bir şey, bazen kara bir şeyler görünüyor gibiydi. Bir ara düşmanın bulunması gereken yerde küçük ateşler yanıp sönüyordu sanki. Bazen de bunların gözlerindeki parıltılardan ileri geldiğini sanıyordu. Gözleri kapanıyor, hayalinde bazen hükümdar, bazen Denisov, bazen Moskova anıları canlanıyor. O zaman hemen gözlerini tekrar açıyor ve ta yakınında bindiği atın başını, kulaklarını, bazen de 6 adım kadar yaklaştığı süvari erlerin karaltılarını görüyordu. İleride ise hep aynı sisli karanlık vardı. Rostov neden olmasın, pekala olabilir diye düşünüyordu. Hükümdar bana rastlayınca her subaya verdiği gibi bir görev verebilir. Örneğin, git öğren bakalım ne oluyor orada diyebilir. Herhangi bir subayı tesadüfen tanıyıp da sonradan ona yanında bir görev verdiği sık sık anlatılmıştır. Bana kendi yakınında bir görev verse ne olur? Ah öyle bir şey olsa, onu nasıl korurdum, ona bütün gerçekleri nasıl söylerdim, onu aldatanların maskesini nasıl düşürürdüm? Rostov bunları düşünerek hükümdara olan sevgisini ve bağlılığını hayalinde iyice canlandırabilmek için bir düşmanı ya da hain bir Almanı yalnız zevkle öldürdüğünü değil, hükümdarın gözü önünde nasıl tokatladığını hayalinden geçiriyordu. Birden uzaktan duyulan bir çığlık Rostov'u uyandırdı. İrkilip gözlerini açtı. Neredeyim ben? Ha evet, hattayım. Parola, araba oku, Olmütz. Ne yazık, yarın bizim süvari bölüğü ihtiyatta kalacak diye düşündü. Savaşa katılmak için rica edeceğim. Belki de bu hükümdarı görebilmem için tek fırsattır. Evet, nöbetin değişmesine çok bir şey kalmadı. Bir kere daha dolaşırım, döner dönmez generale gidip rica ederim. Eğerin üzerinde doğruldu, süvari erlerinin bulunduğu yerleri bir daha dolaşmak için atını ileriye doğru sürdü. Ortalık aydınlanıyormuş gibi geldi ona. Sol tarafta düz, aydınlık bir iniş, karşısında da duvar gibi dik görünen kara bir tepe bulunuyordu. Bu tepenin üzerinde beyaz bir leke vardı. Rostov bunun ne olduğunu bir türlü anlayamıyordu. Ormanda ay ışığıyla aydınlanmış bir düzlük mü, erimemiş bir kar tabakası mı ya da beyaz evler miydi? Hatta bu beyaz lekenin üzerinde bir şeyin kımıldadığını görür gibi oldu. Herhalde kardır bu leke. Kar, yani untaşe. Bir leke. Al sana, taş değil işte diye düşündü. Natasha kız kardeşim, kara gözlüm. Natashka. Ona hükümdarı görmüş olduğumu söylediğim vakit kim bilir ne kadar şaşacak. Natashka'yı al. Rostov'un uyuklayarak yanından geçtiği bir süvari erinin sesi duyuldu. Azıcık sağa, komutanım, burada fundalıklar var. Rostov neredeyse atının yelesine kadar eğdiği başını kaldırıp süvari erinin yanında durdu. Çocuklar gibi karşı koyamadığı bir uyku onu bir türlü rahat bırakmıyordu. Evet, neydi yahu? Ne düşünüyordum? Unutmasam bari, hükümdarla nasıl konuşacağımı mı? Hayır, bu değildi. Bu yarına. Ha evet, Natashka'yı. Ezeceğiz. Jackler bizi. Kimi? Bizim süvarileri. Süvarilerle bıyıklar. Tverskaya Caddesi'nde o bıyıklı süvari gidiyordu. Daha o zaman onu düşünürdüm. Tam Guriyev'in evinin karşısındaydım. İhtiyar Guriyev. Ah şu Denisov ne candan çocuktur. Evet, bunların hepsi boş. Asıl önemlisi hükümdar burada. Bana nasıl da bakıyordu. Ben de ona bir şey söylemek istiyordum ama cesaret edemedim. Hayır, buna cesaretim yetmedi. Evet, bunlar boş. Asıl önemlisi benim gereken şeyi düşünmüş olmam. Evet. Taşkanın üzerine basmalı, evet, evet, evet, bu güzel işte. Başı gene atının boynuna doğru sarktı. Birden ona ateş ettiklerini sandı. Kendine gelerek ne vur ne diye söylendi. Gözlerini açtığı anda önünde düşmanın bulunduğu yerde binlerce sesin uzun uzun bağırıştığını duydu. Kendi atı da yanında duran süvari erin atı da kulaklarını bu gürültüye dikmişlerdi. Bağırışların duyulduğu yerde bir ateş yanıp söndü, sonra bir ikincisi yandı ve tepede bulunan bütün Fransız hatları boyunca ateşler yanmaya başladı. Sesler de gittikçe daha kuvvetli bir şekilde duyuluyordu. Rostov, Fransızca sözler işitiyor ama bu sözleri seçemiyordu. Sesler öylesine uğulduyordu ki yalnız ah ve rrr diye bir şeyler işitiliyordu. Rostov yanındaki süvari yerine dönerek bu ne? Ne dersin ha diye sordu. Bu sesler düşman tarafından geliyor değil mi? Süvari eri karşılık vermedi. Rostov onun karşılığını oldukça uzun bir süre bekledikten sonra gene sordu. Ne oluyor duymuyor musun? Süvari eri isteksiz bir tavırla kim bilir neyin nesidir diye karşılık verdi. Seslerin geldiği yöne bakılırsa düşman olacak değil mi? Süvari eri belki öyledir belki de değildir diye söylendi. Gecenin karanlığında belli olmaz ki. Sonra altından kımıldanan atına dur be diye bağırdı. Rostov'un atı da sabırsızlanıyor, donmuş toprağı ayaklarıyla dövüyor, seslere kulak kabartıyor, ateşlere bakıyordu. Bağırışlar gittikçe kuvvetleniyor, yükseliyordu. Sonunda ancak 80 bin kişilik bir ordunun çıkarabileceği genel bir uğultu halini aldı. Ateşler herhalde Fransız ordugahının hatları boyunca gittikçe daha uzaklara yayılıyordu. Rostov'un uykusu kaçmıştı. Düşman ordusundaki sevinçli coşkun çığlıklar onu iyiden iyiye canlandırmıştı. Artık belirli olarak yaşasın imparator, imparator seslerini duyuyordu. Yanındaki süvari erine pek uzak değil, herhalde derenin öbür tarafında olacak dedi. Süvari eri hiçbir karşılık vermeyerek yalnız içini çekti ve öfkeli öfkeli öksürdü. Süvarilerin tuttuğu hat boyunca süratli giden bir atlının nal sesleri duyuldu ve gecenin sisli karanlığında birdenbire kocaman bir fil gibi görünen bir süvari çavuşunun karaltısı meydana çıktı. Rostov'a yaklaşan çavuş, "Generaller geliyor komutanım," dedi. Rostov ateşlerin ve çığlıkların duyulduğu tarafa başını sık sık çevirip bakmaya devam ederek çavuşla birlikte hat boyunca gelen birkaç atlıya doğru gitti. Gelenlerden biri beyaz bir at üzerindeydi. Prens Bagration'la Prens Dolgorukov yaverleriyle birlikte düşman ordusundaki garip ateşlerle çığlıkların ne olduğunu görmeye gelmişlerdi. Rostov atını Bagration'a doğru sürerek raporunu verdi. Sonra yaverlerin yarasına katılarak generallerin konuşmalarına kulak kabarttı. Prens Dolgorukov Bagration'a dönerek "İnanın bana," diyordu. "Bu kurnazlıktan başka bir şey değildir. Kendisi geri çekilmiştir. Bizi aldatmak için de artçı birliklerle ateş yakılmasını, gürültü edilmesini emretmiştir." Bagration, "Hiç öyle olduğunu sanmıyorum," dedi. "Dün akşam onları o tepede görmüştüm. Geri çekilmiş olsalardı oradan da çekilip giderlerdi." Rostov'a dönerek sordu. "Teğmenim, düşman koltuk hattındaki erler hala orada duruyorlar mı?" Rostov, "Akşama kadar oradaydılar, şimdi ise orada olup olmadıklarını bilemem ekselans. Emrederseniz süvarilerle gidip bakayım," dedi. Bagration durdu, karşılık vermeden sislerin içinde Rostov'un yüzünü iyice görmeye çalıştı. Kısa bir süre sustuktan sonra, "Öyle olsun, bakın bakalım," dedi. "Baş üstüne." Rostov atını mahmuzladı, çavuş Petchenko ile iki süvari erine daha seslendi, onlara arkasından gelmelerini emretti ve yokuş yukarı süratliye kalkarak hala çığlıkların geldiği yöne gitti. Kendisinden önce hiç kimsenin gitmediği o tehlikeli, o sisli, o esrarengiz uzaklıklara yanında üç süvari eriyle gitmek Rostov'a hem korku hem de neşe veriyordu. Bagration tepeden ona derenin daha ilerisine gitmemesi için seslendi ama Rostov hiçbir şey işitmiyormuş gibi davrandı. Hiç durmadan daha ileri gidiyor, fundalıkları ağaç, hendekleri de insan sanarak durmadan yanılıyor, kendi kendine bu yanılmalarını açıklayarak yoluna devam ediyordu. Süratli yokuş aşağı indikten sonra artık bizimkilerin ateşlerini de düşmanın ateşlerini de göremez oldu. Ama Fransızların bağırışlarını gittikçe daha kuvvetli, daha belirli duyuyordu. Vadide tam önünde dereye benzer bir şey gördü. Ama oraya kadar gidince daha önce geçtikleri yolu tanıdı. Yola çıkınca kararsızlıkla bir an atını durdurdu. Bu yol boyunca ilerlemeye mi devam etmeliydi yoksa onu geçip siyah tarlalardan tepeye doğru mu gitmeliydi? Sislerin arasında hafifçe aydınlanan yol boyunca ilerlemek daha tehlikesizdi. İnsanları daha çabuk fark etmek mümkündü. Rostov, arkamdan gelin diyerek yolun öbür tarafına geçti ve dört nalla tepeye, o akşam Fransız istinat karakolunun bulunduğu yere tırmanmaya başladı. Arkasındaki süvari erlerinden biri seslendi. İşte komutanım. Rostov, sisin içinde birdenbire beliren karaltının ne olduğunu fark etmeye vakit bulamadan bir ateş parladı, bir silah sesi duyuldu ve bir kurşun şikayet eder gibi vınlayarak sisin içinde ta yukarıdan geçip gitti. İkinci bir tüfek patlamadı ama sırtta bir ateşin parıltısı göründü. Rostov atını çevirdi, dört nalla geriye döndü. Kısa uzun aralıklarla dört silah sesi daha duyuldu ve sislerin içinde bir yerlerde kurşunların ayrı ayrı sesler çıkararak vınladığı işitildi. Rostov kendisi gibi silah seslerinden coşan atının dizginlerini çekti. İçinden sanki neşeli bir ses, "Hadi bir daha, bir daha" deyip duruyordu ama başka silah sesleri duyulmadı. Rostov ancak Bagration'a yaklaşırken atını gene dört nala kaldırdı, eli kasketinin siperliğinde onun yanına gitti. Dolgorukov hala kendi düşüncesinde ısrar ediyor, Fransızların çekildiklerini ve yalnız bizi aldatmak için ateş yaktıklarını söylüyordu. Rostov yanlarına geldiği vakit Dolgorukov, "Bu neyi ispat eder?" diyordu. "Geri çekilmiş, burada da istinat karakolları bırakmış olabilirler." Bagration, "Öyle anlaşılıyor ki hepsi gitmemiş prens," dedi. "Yarın sabaha kadar bekleyelim. Yarın her şeyi öğreniriz." Rostov, yaptığı yolculuktan ve özellikle duymuş olduğu kurşun seslerinden ötürü dudaklarında beliren neşeli gülümseyişi gizleyemiyordu. Eli kasketinin siperliğinde öne doğru eğilip raporunu verdi. "Dağda istinat karakolu var, ekselans. Hep aynı yerde, akşamki yerinde duruyor." Bagration, "Peki peki, teşekkür ederim teğmen," dedi. Rostov, "Sizden bir ricada bulunacağım, ekselans," dedi. "Ne var?" "Yarın bizim süvari bölüğümüz ihtiyatta kalıyor. İzin verirseniz birinci bölüğe geçirilmemi emretmenizi rica ediyorum." "Soyadınız?" "Kont Rostov." "Ya, peki. Yanımda emir subayı olarak kal." Dolgorukov, "İlya Andreyiç'in oğlu mu?" diye sordu. Ama Rostov ona karşılık vermedi. "Öyleyse ümit edebilirim, ekselans. Ben emir veririm. Rostov, yarın belki de beni herhangi bir emirle hükümdara gönderirler," diye düşündü. Allah'a şükür. Düşman ordusundaki ateşlerin ve bağırışmaların nedeni günlük emri birlikleri okunurken bizzat Napolyon'un açık ordugahları at sırtında dolaşmasıydı. İmparatoru gören erler samandan meşaleler yakıyor, "Viva l'Emperor!" diye bağırarak arkasından koşuyorlardı. Napolyon'un günlük emri şöyleydi. "Askerler! Rus ordusu Avusturya'nın Ulm ordusunun öcünü almak için size karşı çıkıyor. Bunlar sizin Holabrun'da bozguna uğrattığınız ve o zamandan beri buraya kadar izlediğiniz birliklerdir. Bizim tuttuğumuz mevziler çok kuvvetlidir. Onlar beni sağ taraftan çevirmek isterken bana yanlarını açmış olacaklar. Erler, birliklerinizi ben kendim yöneteceğim.